Ayrım 11, Meylin Kara Ağaçları, Anatol Frans, sayfa 119. Meybergere, Sayın Rahip, Papa gibi cumhuriyetçi olduğunuzu, cumhuriyetle barış içinde yaşamaya karar verdiğinizi az önce söylemediniz mi? Melantain, kuşkusuz öyle dedim. Ona tabi olarak ve itaat ederek yaşayacağım. Ona baş kaldırırken onun prensibine uygun olarak ve kendime aykırı olarak hareket edeceğim. Baş kaldıran olarak ona benzeyeceğim, kendime değil. Kötülerle kötülük yaparak baş edilmez. Cumhuriyet egemendir. Kötü yönetiyorsa ya da yönetemiyorsa bu onun kabahatidir. Kendinden kaynaklanıyor. Ben ona itaat etmekle yükümlüyüm. Öyle yapacağım, itaat edeceğim. Papaz sıfatıyla, piskopos sıfatıyla Tanrı izin verirse cumhuriyeti reddetmem. Aziz Augustin belleğimde canlanıyor. Vandallar tarafından kuşatılan Numidya'da öldü. O sırada Roma vatandaşı ve piskopostu. Bana gelince o ünlü Galyalılar Kilisesi'nin küçücük bir üyesiyim. En büyük bilginleri örnek alarak ülkeyi vandallardan kurtarması için Tanrı'ya yalvara yalvara Fransa'da papaz ve Fransız vatandaşı olarak öleceğim. Meylin kara ağaçları gölgelerini doğuya doğru uzatmaya başlamışlardı. Uzaklarda çıkan bir fırtınadan gelen serin bir yel yaprakları salladı. Bir hanım böceği redingotunda ilerlerken Meyberger'e rahibe dönerek çok nazik bir sesle şöyle konuştu. Sayın rahip, demokratik rejimin özelliklerini güzel ifadelerle çizdiniz. Bu rejim 3 aşağı 5 yukarı tıpkı anlattığınız gibi. Yine de onu tercih ederim. Ilımlı ilişkiler devlet otoritesini zayıflatıyor ama kişileri yumuşatarak belirli bir yaşam kolaylığı sağlıyor ve yerel zorbalıkları etkisizleştiren bir özgürlük tanıyor. Kuşkusuz rejimin çürümesi monarşilere nazaran daha hızlı. Bu da iktidarda bulunan adamların ayrımcılık gözetmesinden ve giderek çürümeye neden olmalarından kaynaklanıyor. Ancak uygulamalar iyi gizlense çürüme daha az görülür olacak. Bu eksiklik ve istikrarsızlık demokratik cumhuriyette her türlü girişimi olanaksız kılıyor. Öte yandan monarşilerdeki girişimlerin halkları çoğu kez yıkıma uğrattığını biliyoruz. Bu bakımdan büyük projeleri gerçekleştirmekten, aciz bir yönetimde yaşamaktan pek şikayetçi değilim. Bizim cumhuriyetin en çok beğendiğim tarafı Avrupa'da savaşa girmemesi. Hem bu amacında samimi. Gerçi militarist ama savaş yanlısı değil. Bir savaşın doğuracağı fırsatları göz önüne alırsak, başka hükümetler sadece bozguna uğramaktan korkarlar. Bizimki de haklı olarak hem zaferden hem bozgundan korkuyor. Bu hayırlı korku bize barış adına güvence veriyor. Bu da iyinin en iyisi. Güncel rejimin en büyük eksikliği çok pahalıya mal olması. 5 kuruş harcamaktan kaçınıyor, şatafatlı değil, ne kadınlara ne çalışkan adamlara cömert davranıyor. Ama mütevazı görünümü altında ihmal edilen dış harcamalarda eli açık. Çok yoksul akrabaları, ihtiyaçlarını karşıladığı çok dostları var. Savurgan. İşin en can sıkıcı yanı artık zenginleşemeyen, gücü gitgide azalan, yorgun bir ülkede varlığını sürdürmesi. Rejimin paraya çok ihtiyacı var. Para sıkıntısı içinde olduğunu biliyor. Üstelik bu sıkıntı sandığından da büyük. Sıkıntılar daha da artacak. Bu olumsuzluk yeni sayılmaz. Eski rejim bu yüzden battı. Sayın rahip, size büyük bir gerçeği söyleyeyim. Devlet yoksullarına sağladığı olanaklarla yetindikçe, vergilerden elde ettiği gelir ona güvence sağladıkça, el emeğiyle çalışanların düzeni bozulmadıkça, mutlu ve huzurlu olur, onurunu yitirmez, ekonomi uzmanları ve maliyeciler onun doğruluğundan kuşku duymazlar. Ancak bu zavallı devlet darda kalır kalmaz, parası olanlardan para sızdırmaya kalkıyor, zenginleri tuzağa düşürüyor, iğrenç bir girişime başladığını hissettiriyor, bütün haklara tecavüz ediyor, kutsal değerlere saygı kalmıyor, sanayi ve ticareti çökertiyor, zenginlere yaslanarak fakirleri eziyor. Saygınlığını kaybettiğini kimse ondan gizlemiyor ve iyi vatandaşların gözünden düşüyor. Bu arada yıkım yavaş yavaş kesin bir şekilde kendini gösteriyor. Devlet iflas ediyor. Artık bitmiştir. Bakanlarımız din adamlarının neden olduğu yıkımı ya da sosyalist felaketi ileri sürerek bizimle alay ediyorlar. Bir tek yıkım vardır. Parasal çöküş. Cumhuriyet bunu fark etmeye başlıyor. Ben de bu yüzden yakınıyorum ve pişmanlık duyuyorum. İmparatorluk döneminde cumhuriyet aşkıyla büyüdüm. Sen Omer Kilisesi'nde hitabet hocası olan babam derdi ki, cumhuriyet adalettir. Onu tanımıyordu. Cumhuriyet adalet değildir ama kolaylıktır. Sayın rahip, biraz olayların gülünç yanına bakarsanız ve daha alçaktan yorumlarsanız diyebilirim ki günümüzün cumhuriyeti yani 1897 cumhuriyeti hoşuma gidiyor ve alçak gönüllü tavrıyla beni etkiliyor. Hayranlık duyulmasını beklemiyor, yalnız biraz saygı istiyor, hatta takdirle karşılanmaktan dahi vazgeçiyor. Kendisiyle birlikte yaşayın yeter. Bütün isteği bu. Zira meşrudur. En alçak gönüllü insanlar bile hayata tutunurlar. Masal yazarının oduncusu gibi, Montu'nun eczacısını çok şaşırtan Romeo'nun genç çılgın kadını gibi. Genç kadın ölümden korkar ve biricik korkusu budur. Askerlere ve prenslere güveni yoktur. Ölüm tehlikesi karşısında çok kötüleşecektir. Bu korku onu her zamanki doğallığından çıkaracak, zalim kılacaktır. Tabii çok yazık. Ancak hayattan bir beklentisi kalmayınca ve salt onurunu kurtarmak söz konusu olunca yumuşak huylu görünür. Aynı karakteri taşıyan bir hükümeti beğeniyorum, bana güven veriyor. Öz saygısı yüzünden öyle acımasızca davranan hükümetler var ki, haklarını, büyüklüklerini, refahlarını güvence altına almak için öyle gaddarca davrananlar var ki, üstünlük kurmak adına, saygınlık kazanmak uğruna öyle kanlar dökenler var ki, cumhuriyetin öz saygısı yok, saygınlık kazanma kaygısı yok. Bize karşı onu masum kılan mutlu bir eksiklik. Var olduğu sürece durumundan memnun. Yönetimi yetersiz. Ben bu kadarıyla kalmasına razıyım. Yetersiz bir yönetim, kötü bir yönetimden iyidir. Hükümetin yükümlülüklerini aşırı abartan, güçlü bir iktidarın nimetlerini öven varlıklı kişilerden her zaman kuşku duymuşumdur. Güçlü iktidarların halkları refaha kavuşturması doğaldır. Gel gelelim refaha kavuşan ve büyüyen halklar yüzyıllar boyu acı çekmişler ve sanırım böyle bir idealden vazgeçmişlerdir. Ekonomik refah çok pahalıya oturmuştur. Üstelik sömürgelerden gelen nimetlerle pek fazla ileriye gidilemeyeceğini güncel efendilerimiz iyi biliyor. Nihayet her türlü yönetimin gereksiz olduğu günün birinde anlaşılırsa bu paha biçilmez buluşun mucidi herhalde Monsieur Carnot'un cumhuriyeti olacaktır. Her şey bir yana kurumlarımıza çok bağlı olduğumu hissediyorum. Edebiyat Fakültesi konferanslar üstadı Neberger'e böyle konuştu. Rahip Lantaine ayağa kalktı, cebinden mendilini çıkarıp dudaklarına götürdü, tekrar cebine soktu. Hiç adeti olmadığı halde gülümsedi, dua kitabının kolunun altında olup olmadığını yokladı, sonra şöyle dedi. Hoş ifadeler kullanıyorsunuz Monsieur Berger'e. Alaric komutasındaki Vizigotlarla Roma'ya girdiği zaman tumturakçı hatipler de böyle konuşuyorlardı. Ne var ki 5. yüzyıl hatipleri boş fikirleri Esquilinus tepesindeki sakız ağaçlarının altına fırlatırlardı. Zira Roma Hristiyan olmuştu. Artık siz değilsiniz. Konferanslar üstadı, sayın rahip diye cevap verdi. Piskopos olun ama üniversitede büyük hoca olmayın. Papaz kocaman gülerek, doğru söylüyorsunuz Monsieur Berger'e dedi. Eğer üniversitede büyük hoca olsaydım, gençliği eğitmenizi size yasaklardım. Bana büyük iyilik etmiş olurdunuz. O zaman Monsieur Jules Lemaître gibi gazetelere yazılar gönderirdim. Sonra kim bilir onun gibi. O zaman sanata düşkün çevrelerde bir konumunuz olurdu. Hem Fransız Akademisi inancı olmayanlardan zevk alır. Bunları söyledikten sonra kararlı adımlarla ağır ağır uzaklaştı. Meyberger'e bankın ortasında tek başına kaldı. Şimdi bankın 1/4'ü gölgelenmişti. Omzuna tırmanan hanın böceği kanatlarını çırparak havalandı. Düşünmeye başlamıştı. Mutlu değildi. İncelik dolu bir zekası vardı. Ancak bu zekanın sivri uçları dışa dönük değildi. Çoğu kez eleştirisinin iğnelerini kendine batırırdı. Kansız ve geçimsiz olduğundan midesi çok hassas, duyguları zayıftı. İşte bu duygular, hoşnutluk ve zevk yerine tatsızlık ve acı duymasına neden oluyordu. Sözlerini harcarken ihtiyatsızca konuşur, beceriksiz davranırdı. Bu beceriksizliği doğruluk ve güven bakımından en başarılı ustalığa denk düşüyordu. Kendine zarar verme fırsatını bulduğu zaman bunu incelikli bir sanat sanırdı. insanların içindeyken doğal bir tiksinti hissediyor, toplumsal olmasına ve hemcinsleriyle iletişim kurmasına rağmen bu yüzden rahatsız oluyordu. Öğrencilerini yetiştirmeyi asla başaramamıştı. Latince edebiyat derslerini rutubetli, ıssız ve karanlık bir mahzende veriyordu. Fakülte dekanının azgın kini onu buraya sürüklemişti. Oysa üniversite yapıları hayli genişti. 1894'te inşa edilmişlerdi. Bunların açılış töreninde Vali von Clavell'in şöyle demişti: "Bu yeni lokaller, aydın fikirlerin yayılması doğrultusunda Cumhuriyet hükümetinin ne denli ısrarlı olduğuna tanıklık ediyorlar." Üniversitenin içinde bir amfiteyatr bulunuyordu. Amfiteyatrın içi, M. Leon Glaze tarafından bilim ve sanatı temsil eden tablolarla dekore edilmişti. May Compagnon, alkışlanan matematik derslerini burada verirdi. Öteki kırmızı ya da sarı cübbeli hocalarsa derslerini aydınlık, güzel salonlarda veriyorlardı. Bir tek May Berger'e, odacının alaycı bakışları altında peşinde üç dinleyicisiyle birlikte karanlık yer altına iniyordu. Orada basık ve kötü bir havanın içinde Alman biliminden ve Fransız inceliğinden yararlanarak Anis'i anlatırdı. Orada Bordeaux'dan en iyi öğrencisi olan Meyru'yla tartışırdı. Orada herkesi ürküten yeni düşünceler geliştirirdi. Orada bir akşam ün salan şu sözleri söylemiş, bu sözlerle de çok geçmeden yer altının karanlığında boğulup yok olmuşlardı. Çeşitli kökenlerden gelen parçalar beceriksizce birbirlerine eklemlenerek İlyada ve Odessa'yı meydana getirmişlerdir. Bu parçalar Vergilio ve genellikle Fenelon tarafından taklit edilerek klasik edebiyatlarda gerek düz yazı gerekse dizelerde yazarlarca kullanılmıştır. M. Berger'e mutlu değildi. Hiçbir onursal rütbe almamıştı. Onursal ayrıcalıkları hor gördüğü doğruydu. Fakat bunları kabul ederken aşağı görmek hoşuna giderdi. Silik kalmış, yaşadığı kentte pek tanınmamıştı. Üstelik bu siliklik ve tanınmamışlık kaleme alınan yapıtlarda açıkça belli olurdu. Söz gelimi bir turist rehberinin yazarı Meyde Terramont ve kentin çeşitli konularını kaleme alan General Milher onun adını bile anmamıştı. Hatta Bordeaux'dan öğrencisi May Albert Roux da serbest vezinle yazdığı şiiri Nire'de ondan söz etmemişti. Kuşkusuz edebiyatla ün kazanmayı hor görüyordu. Zira Vergilius'un şöhretinin Avrupa'da iki yanlış yoruma dayandığını bilirdi. Bunlardan biri zırvalık, diğeri ipe sapa gelmez sözler. Gel gelelim, Foge, Domi ve Pelissier gibi yazarlarla hiçbir ilişkisi olmamasından ötürü canı sıkılırdı. Onlar kafasına uyar gibi gelirdi. Onlarla tanışmak, Paris'te birlikte yaşamak, onlar gibi dergilere yazılar yazmak istemişti. Onlarla aynı düzeye gelmeyi, karşıt durmayı ve belki onları aşmayı çok arzu etmişti. Kendinde belirli bir zeka inceliği bulunduğunu hissediyordu. Kendine çok hoş görünen sayfalar yazmıştı. Mutlu değildi. Yoksuldu. Karısı ve iki kızıyla birlikte daracık bir konutta sıkışıp kalmıştı. O evin içinde müşterek hayatın bütün sıkıntılarını aşırı ölçüde tadıyordu. Yazı masasının üzerinde bigudileri, el yazmalarının üzerinde saç maşalarını görmek onu üzüyordu. Şu dünyadan elini eteğini çekerek hoşlanıp huzur bulduğu iki yer vardı. Biri Mailda, yaşlı bir kara ağacın gölgesinde bulunan bank, diğeri Paillon'un dükkanındaki eski kitaplar köşesi. Bir an kederli durumunu düşündü. Sonra banktan kalkarak kitapçının yolunu tuttu. 14. M. Berger'e dükkana girdiği sırada kitapçı Palio, kulağının arkasında kalem, iade edilen kitapları fişliyor, uzun süre güneşte kalmalarından ötürü kararmış, kapağı sararmış, sineklerin saldırısına uğramış olanları istifliyordu. İade edilen kitaplar hor görülen nüshalardı. Onları yayıncılara geri gönderiyordu. M. Berger'e bunların arasında sevdiği yapıtlar bulunduğunu fark etti. Ama bu yüzden tasalanmadı. Yine de halkın yararına kendi sevdiği yazarların okunmasını dilerdi. Her zaman olduğu gibi eski kitaplar köşesine giderek seyahatler tarihinin 38. cildine gömüldü. Yeşil Meşin'le kaplı kitabın 212. sayfası kendiliğinden açıldı ve M. Berger'e bir kez daha o uğursuz satırları okudu. Kuzeyde bir geçide doğru, Yenildik ama, dedi, bu yenilgi sayesinde Sandviç adalarını yeniden bulabildik ve... M. Berger'e yine hüzünlendi. Kentin arşivcisi M. Mazur'le Arkeoloji Derneği Başkanı M. de Terra Mondur'un eski kitaplar köşesinde iki iskemlesi vardı. Her zaman oraya otururlardı. Nitekim ikisi de gelerek konferanslar üstadının karşısında yerlerini aldılar. M. Mazur çok değerli bir paleograf, eski yazılar bilginiydi. Ancak toplumsal ilişkileri pek hoş sayılmazdı. Kendisinden önce gelen arşivcinin hizmetçi kadınıyla evlenmişti. Şehirde ne zaman görünse başında delik deşik bir hasır şapka bulunurdu. Radikaldi, kentin tarihine ilişkin dokümanlar yayımlıyordu. Bu dokümanlar devrim dönemini kapsıyordu, kentin kralcılarına sövüp sayardı. Akademik nişanlara ulaşmak istemiş ama elde edememişti. Bu nedenle politikadaki dostlarına da sövmeye başlamıştı. Özellikle Vali von Klavelin'e sövgüler düzüyordu. 11. ayrımın sonu, sayfa 127.